Ayrım 15.
15. Ben senin eziyet verdiğin İsa'yım. Yeni Ahit, Resullerin İşleri 9'a 5. Merkeze geldiğimizde kar yeniden başlıyor. Yoğun bir sis gibi ansızın bastıran koyu beyazlığın içinden geçerek giriyoruz emniyete. Meryem'in avukatı Sıtkı elinde çantasıyla kapıda bizi bekliyor. Müvekkilini görür görmez başlıyor yaygaraya. Saygıdeğer Meryem Hanım'ı ne hakla gözaltına alıyormuşuz? Elimizde kanıt var mıymış, tanık var mıymış? Hiç tınmadan üzerimdeki karları silkeliyorum. Sonra bu kısa boylu, şişman avukatı, saygıdeğer müvekkilini ve cesur görünmeye çalıştığı halde, gözlerindeki korku giderek büyüyen Tayyar'ı Ali'ye havale edip Can'la birlikte odamın yolunu tutuyorum. Ali hiç itiraz etmiyor bu duruma, bayılır böyle belalı işlere. Şimdi avukatla çene yarıştıracak, ifadesini yazarken Meryem'e bulaşacak, Tayyar'la alay edecek. Asansörle çıkarken yeni farkına varmış gibi Can da omzundaki karları temizliyor. Gözlerindeki endişe yerini meraka bırakmış, karları temizledikten sonra asansörün içinde hangi katta, hangi emniyet biriminin bulunduğunu belirten tabelaya bakıyor. Emniyete ilk gelişin mi diye soruyorum. İlk. Birkaç kez karakola gitmişliğim vardır ama buraya ilk kez geliyorum. Pek sevimli değil ha? Gerçeği mi söyleyeyim yoksa kibarlık mı yapayım dercesine bakıyor. Çekinme çekinme söyle. Evin sıcaklığı yok burada diyor gülümseyerek. Allah'tan sizin konuğunuzum. Odama geçtiğimizde eşyaların üzerinde gezinen bakışlarındaki yabancılık duygusundan ev sıcaklığını burada da bulamadığını anlıyorum. Onu rahatlatmaya çalışıyorum. İstediğin yere geç. Aç mısın? Yiyecek bir şeyler söyleyeyim. Teşekkür ederim diyor masama en yakın koltuğa yerleşirken. Karnım tok, çay kahve de istemem. Anlaşılan kendini bana yakın hissetmeye başladı. Çünkü çoğunlukla bu odaya soruşturma için gelenler masaya en uzak koltuğa yerleşirler. Peki o zaman. Seninle açık konuşacağım Can. Anlamak istercesine Ela gözlerini yüzüme dikiyor. Bugün Mali'nin dükkanındaydım. İlginç şeylerden bahsetti. Tatlı bir gülümseme yayılıyor Can'ın aydınlık yüzüne. Öyledir, ilginç bir adamdır Malik amca. Senin hakkında da ilginç şeyler söyledi. Özellikle dayın hakkında. Gülümsemesi donuyor, bedenini kasarak hafifçe öne eğiliyor. Dayın Katolik Kilisesi'nde papazmış. Bunda ne var başkomiserim? Seni İtalya'ya yollamış ilahiyat eğitimi için, yani Hristiyanlığı öğrenmen için. Can önemsememiş gibi omuzlarını silkiyor. Doğru. Bize bunlardan hiç bahsetmedin. Yeri gelmemiştir. Ne bileyim, önemli bulmamışımdır. Hem siz de sormadınız. İstiyorsanız anlatırım. Koltuğumda geriye yaslanıyorum. İstiyorum, anlat o zaman. Tamam, anlatayım. Arap olduğumu söylemiştim. Annem de, babam da Arap'tı. İkisi de Antakyalıydı. Annem Hristiyan'dı, babamsa Nusayri, yani Arap Alevisi. Lisede tanışmışlar, tanıştıkları anda da birbirlerine aşık olmuşlar. Dinlerinin farklı olmasının hiçbir önemi yokmuş. Ne babam annemden dinini değiştirmesini istemiş, ne de annem babamdan. Onlar için önemli olan tek şey aşklarıymış. Ama insanlar onlar gibi düşünmüyormuş. Başta da Antakya Katolik Kilisesi'nin başpapazı Daniel dayım. Babam eğitim enstitüsünü bitirip de annemle evlenmek isteyince ilk dayım karşı çıkmış bu işe. Tek kız kardeşi Elizabeth'in bir Müslümanla evlenmesini içine sindiremiyormuş. Bu evlilik olmaz demiş. Dedem de ninem yıllar önce öldüğü için de evde onun sözü geçiyormuş. Annem de çok severmiş abisini fakat bu kez onu dinlememiş. Abisinin kendisini dışlamasını göze alarak babamla evlenmiş. Annemin ailesinden kimse katılmamış düğüne. Çok üzülmüş kadıncağız. Bunları bana yıllar sonra Daniel dayım anlattı. Pişman olmuştu yaptıklarına. Belki de o pişmanlığının bedeli olarak beni yanına aldı. İtalya'ya yolladı. İyi bir eğitim almamı sağladı. Ama dini bir eğitim diye vurguluyorum. Öyle, Hristiyanlık eğitimi. Baban ne dedi bu işe? İnce bir hüzün dalgası kaplıyor yüzünü. Babamla annem ben küçükken öldüler, ikisi birlikte. Bu hiç beklemediğim bir yanıt. Üzüldüm diyorum. Trafik kazası mı? Acı bir gülümseme beliriyor Can'ın dudaklarında. Onun gibi bir şey. Terör kazası. İstanbul'da bir arabada kurşunlandılar. Gözlerim şaşkınlıkla yüzünde takılı kalırken anlatmayı sürdürüyor. Askeri darbe öncesi dönem, ülkede kan gövdeyi götürüyormuş. Babam o sıralar Kadıköy'de bir okulda görevliymiş. Okulda adı çıkmış komünist diye. Sonradan öğreniyorum ki sadece sosyal demokratmış. Hayal meyal hatırlıyorum. Babamın külüstür bir arabası vardı. Murat 124. Bir sabah bizimkiler alışverişe gitmek için arabaya binmişler. Olacaklardan haberleri yok ama birileri mahallenin çıkışında pusu kurup onları bekliyormuş. Tam mahalleden çıkarken taramışlar babamın arabasını. Babam olay yerinde ölmüş, annem hastanede. Dudaklarındaki buruk gülümseyişi yitirmeden bakıyor. O günleri siz benden daha iyi bilirsiniz başkomiserim. Her gün birkaç kişi ölüyormuş. Annemle babam da kim vurduya gitmiş işte. Yaşananların etkisini atlatmış gibi sakin sakin anlatıyor Can. Ama bunun o kadar kolay olduğunu sanmıyorum. Senin için zor olmalı. Kaç yaşındaydın o zaman? 9 filan. Zordu herhalde. Fazla bir şey hatırlamıyorum. Dayım yalnız bırakmadı beni. Hemen alıp Antakya'ya götürdü. Orada bir okula yazdırdı. Ne istediysem yerine getirdi. Liseden sonra da Roma'ya yolladı. İtalya'ya yollamasını da sen mi istedin? Yani şu Hristiyanlık eğitiminden söz ediyorum. Yanıtlamadan önce biraz düşünüyor. Yok, onu ben istemedim ama karşıda çıkmadım. Zaten dayımın yanında Hristiyanlıkla ilgili bir sürü şey öğrenmiştim. Öğrendiklerim çok da ters gelmiyordu bana. İsa'yı seviyordum. İyi bir adamdı, barıştan yanaydı, yoksuldan ve sevgiden yanaydı. Aslına bakarsanız hala seviyorum. Musa'yı da, Muhammed'i de sevdiğim gibi. Kendi dönemlerinde hepsi iyi adamlar. O halde görüşlerin İtalya'da değişti diyorum. Gözleri dalıyor, sanki İtalya günlerini yeniden yaşıyor gibi. Öyle oldu. Üçüncü sınıfa geçmiştim. Roma Üniversitesi'nden Alessandra diye bir kızla tanıştım. Kız Arapçaya merak sarmıştı, sanat tarihi okuyor ve İslam felsefesiyle ilgileniyordu. Sanırım benimle de Arapça öğrenmek için arkadaşlık kurmak istedi. Her neyse, o bana Aquinolu Aziz Tomasso'yu anlattı. Bu Aquinolu Tomasso Hristiyanlar için çok önemli bir adam. İslamiyet'in bir türlü gerçekleştiremediği reformu Hristiyanların gerçekleştirmesini sağlayan kişilerden biri. Onun görüşlerini öğrenince aklım karıştı. Çünkü Aquinolu Tomasso'nun bazı önemli meselelerde kendini örnek aldığı kişi İbn Rüşd'tü. Yani bir İslam felsefecisi. İbn Rüşd'ün kitaplarını okuyan Aquinolu Tomasso onun sayesinde Aristoteles'i yeniden keşfetmişti. Evet, şaşılacak şey ama Aristoteles gibi önemli bir felsefeciyi yeniden gün ışığına çıkaran kişi bir batılı felsefeci değil, İbn Rüşd'tü. O zamanlar Batı dünyası Orta Çağ'ın en karanlık günlerini yaşıyordu. Hristiyanlık kara bir duman gibi çökmüştü Avrupa'nın üzerine. Kilise akla dayalı tüm düşüncelerle birlikte antik Yunan filozoflarını pagan olmakla suçlayıp düşman ilan etmişti. Can'ın söylediklerinin bir kısmını anlıyorum. Söz gelimi Aristoteles'in adını duymuştum. Orta Çağ'ın karanlığını biliyordum ama ne Aquinolu Tomasso'dan haberim vardı ne de İbn Rüşd'den. Belli ki Can çok önemli konulardan bahsediyor. Ne var ki bir cinayet soruşturmasının ortasında bu konular bana önemsiz birer ayrıntıymış gibi geliyor. Yüzümdeki sıkıntıyı fark edince, kusura bakmayın başkomiserim, bunlar biraz ağır konular diye açıklamak zorunda kalıyor. Fazla akademik, ilginizi çekmemesi doğal. Şöyle özetleyebilirim. İslam filozoflarının Aquinolu Tomasso gibi önemli bir Hristiyan din adamını etkilediğini, değiştirdiğini öğrenince kafam karıştı. Buna Alevi bir babanın oğlu olmamı da eklersek, uzun saçlı, iri gözlü, masum yüzlü İsa'dan uzaklaşmaya başladım. İslam filozoflarının kitaplarına yöneldim. Ardından ötekiler geldi, bir de baktım bilinmezci olup çıkmışım. Sessizce gülmeye başlıyor. Şu bilimsellik işini de fazla abartmayalım. Tamam, o sıralar din felsefesiyle filan ilgileniyoruz ama kafamızı asıl karıştıran şey Alessandra'nın esmer teninde iki iri zümrüt gibi parlayan yeşil gözleri. Çünkü bütün bunları Alessandra sayesinde öğreniyordum. Bütün bunları onunla tartışıyordum. Üstelik bu tartışma kısa sürede üniversite kantininden Alessandra'nın evine taşınmıştı. Ben de gülmeye başlıyorum. Samimi bir çocuk bu Can. Kendini bir bok zanneden, o çok bilmiş entelektüellerden değil. Dayın ne dedi bu işe? O sıralar beni en çok endişelendiren dayımdı zaten. Acaba ne diyecekti bu işe? Yaz tatilinde Antakya'ya dönünce hiç kıvırmadan, çekinmeden gerçeği olduğu gibi anlattım. Zaten heykel yapmaya, resme filan merakım var. Ben artık ilahiyat değil, sanat tarihi okumak istiyorum dedim. Dayım hiç kızmadı, sadece aşık oldun değil mi diye sordu. Ne diyeceğimi bilemedim, yüzüm kızardı. Çünkü dayım hiç evlenmemişti, ruhuyla birlikte bedenini de İsa'nın ideallerine adamıştı. Böyle bir adamın karşısında ne yapayım? Alessandra'nın yeşil gözlerine, uzun bacaklarına vuruldum demek biraz hafif kaçacaktı. Azarlamasını, hatta aşağılamasını, hemen git günah çıkar demesini bekledim, yapmadı. Elini omzuma koydu. Tanrı'nın sınavları bitmez evladım dedi. Sen şimdi Adem babamızın karşılaştığı cinsten zor bir sınava girdin. Biliyorsun, Adem babamız o sınavdan geçememiş, Havva anamızla birlikte cennetten kovulmuştu. Ama bunun sayesinde insanoğlunun büyük macerası başlamış oldu. Eğer Adem babamız Tanrı'nın yasakladığı o meyveyi yemeseydi, şimdi ne sen olurdun ne de ben. Çünkü günah diye bir şey olmazdı. Adem babamızla Havva anamız hala cennette, ne kendilerini ne de cenneti bilmeden dolaşıyor olurlardı. O yasak meyveyi yedikleri için Tanrı'dan bağımsızlaştılar, günah işlediler. Bir başka deyişle günahı yarattılar. İşte o günah olduğu içindir ki İsa Efendimiz bizi kurtarmak amacıyla dünyaya geldi. O günah olduğu içindir ki biz İsa Mesih'in yolundan yürüyoruz. O günah olduğu içindir ki sen genç bir adam olarak her adımda yeni bir sınava giriyorsun. Çünkü o ilk günahla birlikte bedenin istekleriyle ruhun istekleri birbirinden ayrıldı. O yüzden utanma. Bedeninle ruhun arasındaki bu savaş sonsuza kadar sürecek. Ta ki İsa Efendimizin söyledikleri gerçekleşinceye, ruh bedenin hapishanesinden kurtuluncaya, gerçek özgürlüğü buluncaya kadar. Evet başkomiserim, Daniel dayım bunları söyledi. Aslında ne demek istediğini çok iyi anlıyordum. Ama duyduğum sevinç söylediklerinin bir kulağımdan girip ötekinden çıkmasına neden olmuştu. Demek dayım artık bana karışmayacaktı. Demek artık özgürdüm. Demek artık istediğim okulda okuyabilecek, resimle heykelle uğraşabilecek, Alessandra'ya daha yakın olabilecektim. Oldum da. Ta ki Alessandra beni İslam felsefesi uzmanı, keçi sakallı Amerikalı bir profesör için terk edinceye kadar. Kin yok sesinde, keder de yok, yaşadığı yenilgiyi kabullenmiş birinin ezikliği var sadece. Alessandra seni terk edince düşüncelerin değişmedi mi? Hristiyanlık meselesinde mi? Yok, değişmedi. İşin içine akıl, düşünce girince tercihleriniz kolay değişmiyor başkomiserim. O kadar şey okuduktan, o kadar şeyin farkına vardıktan sonra sevdiğimiz kız da bizi terk etti. Yeniden İsa'ya dönelim bari diye düşünmüyorsunuz. Hem Alessandra gitti, yerine başka kızlar geldi. İnsan yaşadıkça aşkın da geçici bir duygu olduğunu anlıyor. İkimiz de gülüyoruz. Babanın dini de mi çekmedi seni diye soruyorum sonra. Nusayrilik mi? Yok, çekmedi. Kafamdaki sorular sadece Hristiyanlıkla değil, bütün dinlerle ilgiliydi. Yani Tanrı'yla. Ama Malik, senden hala umutlu diyorum konuyu antikacıya getirmek için. Günün birinde senin yeniden Hristiyan olacağına inanıyor. Düzgün dişleri görününceye kadar gülümsüyor. Evet, Malik amcanın öyle bir beklentisi var, fakat yanılıyor. Öteki dinler gibi Hristiyanlık da çekmiyor beni. Zaten ben hiçbir zaman Hristiyan olmadım ki. Kimse beni vaftiz bile etmedi. Hristiyanlığı öğrenmeye çalıştım, olmadı işte. Pişman da değilim, hatta beni bırakıp gitmiş olmasına rağmen Alessandra'ya bir teşekkür borcum bile var. Malik amca bunu anlamak istemiyor. Sonradan Hristiyan olmasına rağmen Daniel dayımdan daha inatçı biri. Sahi nedir şu Malik'in hikayesi? Yüzü sıkıntıyla buruşuyor. Ne oldu diyorum, anlatmak istemiyor musun yoksa? Anlatırım da başkomiserim, biraz ayrıntılı bir konu. Olsun, vaktim var. O kadar çok insana anlattım ki bu konuyu. Yıllarca dinle ilgisi olmamış, üstelik baba dini Nusayrilik olan bir adamın birden çıkıp ben Hristiyan oldum demesini anlayamıyordu kimse. Oğlu Zekeriya'ya bile ben açıkladım babasının durumunu. O da işin içinden çıkamıyordu. Zekeriya ile ben de tanıştım. Bugün Malik'le konuşmaya gittiğimde dükkandaydı. O da mı Hristiyan? Yok, Zekeriya annesinin dininden ayrılmadı. Çünkü kadın ölüm döşeğinde oğluna yemin ettirdi. Asla babanın dinine girme diye. Zavallı kadıncağız kocasının nasıl olup da böyle birdenbire değiştiğini hiçbir zaman anlayamadı. Zaten Malik amca Hristiyan olunca karısıyla ilişkisini bitirdi. Evini bırakıp Kumkapı'da başka bir ev satın aldı. Peki neden değişti Malik? Şimdi başkomiserim, bu olay doğrudan Nusayri kültürüyle bağlantılı. Daha doğrusu Nusayriliğin düşünce tarzıyla. Nusayrilerin Arap Alevisi olduğunu söylemiştim ya. Bu inanç biçimi Anadolu'daki Alevilikten oldukça farklı. Onları buluşturan tek nokta Ali düşüncesi. Bir de politik olarak her iki kesimde sola daha yakındır. Anadolu Aleviliği, Türk şamanizmi, antik Yunan felsefesindeki bazı öğretiler son olarak da Ali'nin adaletli düşünce sisteminin birleşmesinden oluşur. Nusayrilik ise temelde Ali'nin düşüncesi üzerinde yükselir. Nusayriliğin kökleri İslamiyet'in gelişme dönemlerine kadar uzanır. O dönem Müslüman askerler dinlerini yaymak için dünyanın birçok yerine olduğu gibi Mısır'a da akınlar düzenlemişlerdi. Mısır'da hala binlerce yıl önceki inanışlarını sürdüren çok tanrılı rahipleri Müslüman yapmışlardı. Ancak insanların dinlerini değiştirmek sanıldığı kadar kolay değil. Ve din değiştiren insanlar da eski inanışlarını tümüyle terk edip yeni inanışa sarılamazlar. Yeni bir dini benimseseler bile eski inançlarını da yanlarında sürüklerler. Eskiyle yeni dini kendi içerisinde birleştirmeye çalışırlar. Buna en iyi örnek Ayasofya'daki bir İsa mozaiğidir. Hristiyanlıktan önce Anadolu'daki çok tanrılı din kültüründe Apollon ışığın tanrısıydı, yani dünyayı onun aydınlattığı söylenirdi. Bugün Ayasofya'nın kapısının üzerindeki İsa mozaiğine bakarsanız İsa'nın sol elinde bir İncil tuttuğunu görürsünüz. İncil'in üzerinde "Ben dünyanın ışığıyım" yazmaktadır. Yani eski dinler, eski inanışlar birdenbire yok olmazlar, kültürel değişimler için yeni olanla birleşerek başka bir inanç biçimi olarak ortaya çıkarlar. Can'ın söyledikleri sahiden merak uyandırıyor, ancak bizim konumuzla ne ilgisi var hala tam olarak anlayamıyorum. Yine de sabırla onu dinlemeyi sürdürüyorum. Bence Nusayrilik eskiyi içinde taşıyarak yeni inançla birleşebilen kültürlerden biri. Çünkü İslamiyet'te reenkarnasyon, yani öldükten sonra başka biri olarak yeniden dünyaya gelme inanışı yoktur. Oysa bizim Antakya yöresinde, yani Nusayrilerin yaşadığı bölgede neredeyse insanların tümü reenkarnasyona inanır. Bu inanış o kadar yaygındır ki her aileden bir kişi böyle bir deneyim yaşadığını size anlatabilir. Kafamdaki sisler aralanmaya başlıyor. Mali'nin ailesi de Nusayri olduğuna göre demek ki kendisinin önceki yaşamında Pavlus olduğuna inanıyor. Gözlerimdeki parıltıdan mı, yüzümün gerilmesinden mi ne düşündüğümü sezinleyen Can beni anaylıyor. Evet, Malik amcanın başına gelen de tam olarak buydu. Ama bu kadar basit olmamalı, merakla atılıyorum. İyi de nasıl olmuş bu olay? Yani Malik eskiden Pavlus olduğunu nasıl anlamış? Can'ın sevimli yüzünde ciddi bir ifade beliriyor. Aslında oldukça uygun bir ortamda, Şam yolunda. Pavlus'un İsa'yı gördüğü yerde diye mırıldanıyorum. Tam olarak aynı bölgemi bilmek zor ama Şam'a giderken. Niye gidiyormuş Şam'a? El yazması bir İncil'i satın almak için. Yasa dışı bir iş. Öyle, Malik amcanın geçmişi pek temiz değildir. Ta ki kendini Pavlus sanıncaya kadar. Neyse biz gelelim Şam yolculuğuna. Karayoluyla gidiyorlarmış. Oldukça uzun bir yolculuktan sonra mola vermişler. Malik amca bunaldığını söyleyip biraz yürümek istemiş. İşte o anda bir ışık görmüş. Işığın altında da tıpkı kendisine benzeyen bir adam. Ama adamın giysileri binlerce yıl öncesini çağrıştırıyormuş. Malik amca durmuş, şaşkın şaşkın benzerini izlemeye başlamış. Benzeri olan adam Malik amcadan habersiz kendisini içine alan ışığa bakıyormuş. Işık o kadar parlak, o kadar güçlüymüş ki zavallı adam yere yığılmış. Yere yığılan adamı izleyen Malik amca aynı anda bir ses duymuş. Yaralı bir ceylanınki gibi derin, genç bir aslanınki gibi öfkeli bir ses. "Saul, Saul, neden bana eziyet ediyorsun?" diyormuş ses. Şaşkınlık içinde yerde kıvranan adam sonunda cesaretini toplayıp "Sen kimsin ya Rab?" diye sormuş. Aldığı yanıt şöyleymiş. Ben senin eziyet verdiğin İsa'yım. Zavallı adam ne yapacağını bilemeden yattığı yerde korkuyla titrerken göklerden gelen ses yeniden gürlemiş. Şimdi ayağa kalk, kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecektir. Malik amca bu anı daha önce yaşadığını hatırlamış. Hatırlar hatırlamaz da ortalık birdenbire kararmış. Gözünü açtığında kendini mola verdikleri restoranın içinde bulmuş, yol arkadaşları onu ayıltmaya çalışıyorlarmış. Yaşadıklarını yol arkadaşlarına anlatmış. "Siz bir şey duymadınız mı, görmediniz mi?" diye sormuş. Ama ondan başka kimse bu olaya tanık olmamış. İşte o günden sonra Malik amca geçmişini didiklemeye başlamış. Araştırması onu ilginç sonuçlara götürmüş. O da Pavlus gibi Tarsus'ta doğmuş, sonradan Antakya'ya göçmüşler. Onun da babası tıpkı Pavlus'unki gibi çadırcıymış. Bunları da öğrenince iyice emin olmuş geçmiş yaşamında Pavlus olduğundan. Ve insanlardan kaçarak bir tür inzivaya çekilmiş, bugünün bilgilerinden kurtulup geçmişi hatırlamaya çalışmış. Hatırladığı geçmiş, Pavlus'un yaşamıymış. Ama olanları tam olarak çıkaramıyormuş. Bu nedenle İncil'e başvurmuş. İncil'den Resullerin işleriyle Pavlus'un Romalılara mektubunu okumuş. Okudukça daha iyi hatırlamış, okudukça daha çok emin olmuş kendisinin geçmişte Pavlus olarak dünyaya geldiğini. İşte o günden sonra Malik amca sıkı bir Hristiyan oldu. Ancak onu Hristiyanlar hiçbir zaman ciddiye almadılar. Daniel dayım bile, ki ikisi iyi arkadaştırlar, Malik amcanın geçmişte işlediği suçlardan dolayı vicdan azabı duyduğunu, Şam yolunda kafasına güneş geçince de kendisini Aziz Pavlus sanarak bir tür arınma yaşadığını söyledi. Reenkarnasyonla iç içe yaşamalarına rağmen Malik amca Hristiyanlığı seçtiği için Nusayri akrabaları da ona inanmadılar. Ama Malik amca ne Hristiyanlara ne de Nusayrilere aldırmadı. O kendisinin Pavlus olduğuna inandı. Sözlerini tamamlayan Can, "İşte böyle başkomiserim, Malik amcanın Şam yolunda yaşadığı deneyim bu," dercesine bakıyor. "Ya sen?" diyorum. "Sen inanıyor musun Mali'ye?" Hiç duraksamadan yanıtlıyor. "Malik amcanın yalan söylediğini sanmıyorum. O bir sahtekar değil. Anlattıklarını sahiden de görmüş olabilir. Ama onun gördüklerinin gerçek olduğuna inanmıyorum. Daha doğrusu inanmam için bir neden yok. Büyük olasılıkla Daniel dayımın söyledikleri doğru. Yani Malik amcanın başına güneş geçti ya da hastalandı. Zaten düşüp bayılmış. Malik amcanın Şam'a el yazması bir İncil almaya gittiğini biliyoruz. Yani kutsal kitabı ticareti için kullanıyordu. Bu hem yasa dışı bir işti hem de günahtı. Gözünü para hırsı bürümüş olmasına rağmen Malik amca alttan alta bir tür korku duymuş da olabilir. Buna reenkarnasyonun olabilirliğine duyduğu inancı da eklersek Malik amcanın nasıl olup da kendini Pavlus sandığını açıklayabiliriz.